Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdo Özoğa. Donanımhaber.com olarak bugün LG G4'ün lansmanındayız. LG yine Türkiye'ye verdiği önemi gösterdi ve dünyada yaklaşık 6 ile 8 ülke arasında büyük lansmanlar yapıldı. Onlardan bir tanesidir. İstanbul'da, burada Orta Doğu'dan, Afrika'dan çeşitli ziyaretçiler, basın mensupları da buradaydı. Bu gerçekten ülkemiz adına sevindirici bir durum. Bu açıdan LG'yi tebrik etmek gerekiyor. Yanımızda da LG Mobile, yani LG'nin telefon bölümünün satıştan sorumlu müdürü, ülke müdürü Ufuk Gürsoy var. Kendisiyle hem G4'ü konuşacağız, hem de fiyat ne olacak, telefon ne zaman çıkacak, G Flex 2 gibi henüz yeni girmiş yine başka bir iddialı telefonları var. Ona karşı nereye konumlandırılacak? Bunları konuşacağız. Öncelikle Ufuk Bey merhaba diyorum. Ufuk abi diyecektim. Geçen sene yaptığımız röportajda bazıları eleştirmiş. Dolayısıyla ben yine Ufuk Bey diyeyim. Ama Ufuk abimizsin, o da ayrı bir mevzu. Öncelikle çok teşekkür ederim röportaj için.
Yani ben çok teşekkür ederim Erdi her şeyden önce. Bir kere bu sektör adı yani çok büyük bir sektör de olsa bu sektörün dinamiği yöneten kişiler belli ve bu arkadaşlıklarımız hepsi çok kıymetli. Sen de bizim için çok kıymet verdiğimiz arkadaşlardansın. O yüzden kullanıcılar kusura bakmasınlar ama sen de bizim için sevgili Erdi'sin. Öncelikle sana bir geçmiş olsun diyeceğiz. Bu güzel anlamlı günde bunun hakkında teslim edelim. Hem LG olarak hem de bütün kullanıcılarımız adına biz sana işten geçmiş olsun diyoruz.
Şimdi G4'ü bugün burada lanse ettiniz ama bu lansmandı. Henüz telefon piyasaya çıkmadı. İlk olarak en çok merak edilen konudan başlayayım. Ne zaman piyasaya çıkacak? Fiyatı da soracağım. Belki açıklamazsın ama çıkış tarihi ve fiyatlandırma ile ilgili neler söyleyebilirsin?
Erdi, onu söyleyelim ama sen az önce bahsettin. Bir de ben teşekkür edeyim kullanıcılara. Heyecanlıyız, gururluyuz. Hakkımızı teslim edelim. Çok önemli bir iş yaptık. Geçen sene LG G3 ile beraber dünyada 5 ülke 6 şehir projesini yönettik. Şimdi ne mutlu ki yine Türkiye'de bir ilki devam ettiriyoruz. 6 ülke 6 şehir: Amerika, Kore, Singapur, İngiltere, Fransa ve Türkiye. Bütün bu bütünleşik işin organizasyonun arkasında çok emek veren bir kesim var ki o da bizim kıymetli kullanıcılarımız. Eğer o kullanıcılarımızın LG olan güvenleri, sadakatleri ve bizimle iletişimleri olmasaydı böyle bir organizasyonu Türkiye'de ikinci kez yine LG olarak yapmak kısmet olmazdı. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Heyecanlıyız, gururluyuz. Bütünleşik tasarımın en zirve ürünü diyeceğimiz, az önce sen dedin ki abi olmuş bu sefer. Harbiden çok zirvedeki bir ürünün lansmanını yaptık. Çok fazla özellik var. Hepsinin üzerinde durmaya kalksak belki burada bir saatten fazla zaman harcayacağız. Ama izin verirsen notlarımdan hareket ederek LG G4'te neleri odakladık, neleri yenilik olarak benzeşmeyen teknoloji olarak sunuyoruz, buna değinelim.
Şimdi abi ondan önce
Sen affedersin. Dedin ki ne zaman çıkacak? Onu cevaplandırıyorum. Ramazan öncesinde 15 Mayıs'tan sonra an zamanda Türkiye'de.
İki parçalı bir soruydu. İkinci aşaması fiyatlı. Fiyat konusunda şimdi dolar da çok hareketli olduğu için belki orada bir bilinmezlik var ama fiyat konusunda neler söyleyebilirsin? En azından rakam olmasa bile tam olarak nereye konumlandıracaksın?
Bizim G2, G3'teki fiyat pozisyonlamamız belli. G4'te bu seviyedeki ürün standartlarının hangi fiyat seviyesindeyse benzer seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğin çok önemli. Yani şu anda fiyatlandırmamız hazır olmasına rağmen kurlarda şu anda başka bir seviyeyi konuşuyoruz. Seçimler geliyor. Her şey yolunda gideceğine eminiz. Ancak fiyatlandırmada son anda bir defakto case yaşamayalım. 15 Mayıs gibi netleşmiş olur.
Şimdi LG G2 akıllı telefon dünyası için mihenk taşı diyebileceğimiz adımlardan bir tanesiydi. Gerek tasarım, gerek pil kapasitesinin büyümesi, gerekse de bir takım yeni özellikler açısından. Sonra G3 geldi. G3'te G2'nin üzerinde aynı tasarım dilini devam ettirerek bir takım yeni donanımsal özellikler ve yazılımsal yetenekler kazandırdım. Şimdi bu hareket G2 ile başlayan, aslında Optimus G'ye de götürebiliriz biz bu işi. Optimus G, G2, G3 derken G4 o temelin üzerine yeni neler getiriyor?
Çok fazla yenilik var. Bir kere en güzeli kullanıcıların, biz teknoloji tarafında bu işin ön yüzündeki kişi olarak bizim bir tedirginliğimiz vardır. Bunu sizden alırız bu tedirginliği de. G'den sonra G2 geldi, G2'den sonra G3, G3'den sonra G4 aratır mı yoksa geri mi gidiş var? Ne mutlu ki G4 ile G2, G3 seviyesini devam ettiriyoruz ama çok başka bir yere taşıdık. Çok kısaca özetlemem gerekirse LG G4 ile kullanıcılarımız güven veren bir zerafetle tanışacaklar. Üzerinden kısaca bahsederiz. Eşsiz görsel bir deneyim yaşayacaklar ve insan odaklı kullanıcı deneyimliği konusunda LG'nin bir taahhüdü var bütün kullanıcılarımıza. Biz LG Electronics olarak hayatı güzelleştiren yenilikler konusunda net taahhüdümüz var. Bu konuda en kullanıcı odaklı firma olmak istiyoruz. Bu konuda da yeni bir deneyimle yaşayacaklar diyebilirim.
Şimdi şöyle bir şey var. Ben buradaki lansmanı takip ettim. Dün keza New York'ta saat farkı nedeniyle orada önce oldu. Oradaki ve Londra'da önce oldu. Oradaki lansmanı takip ettim. LG'yi ilk defa bu kadar agresif gördüm. Neden? İlk defa siz bir lansmanda rakiplerinize bu kadar hani amiyane tabirle giydirme ifadeleri kullandı dışarıda. Hani rakipleri de buradan söyleyelim bari. Çünkü lansmanı takip edenler anlamıştır. Bir tarafta iPhone 6, bir tarafta da Galaxy S6 vardı. Hani nasıl böyle bir söylem değişti? Ürüne mi çok güveniyorsunuz, yoksa zaten biz her geçen gün üzerine koyduğumuz için artık o özgüven bize tam anlamıyla yerine mi geldi diyorsunuz? Yoksa bu bir pazarlama argümanı mı mesela?
Ya şunu söyleyelim. Ya evet, ürün çok kuvvetli erdi ama bizim sunumumuzda bir yanlış anlaşılma olmasın. Sunumumuzda ürünlerin resimleri var ama altında hani markaları koymadık.
Şimdi biz izleyenler biliyor abi. O telefonların hangileri olduğunu biliyor.
Neden söylüyorum? Bizim hani rekabeti yönetirken de bazı etik çizgilere de sahip çıkmamız lazım anlayışından hareketle. Orada özellikle bir marka ismi kullanmadık ama doğrusun, çok kuvvetli bir iki rakip var. Biz de artık bu iki rakibin içerisinde üst üste geliştirdiğimiz teknolojilerle ve nihayetinde LG G4 ile başka bir yerde oynayan ve bu konuda yalnız oynadığımız bir yere gittik. Ligin adı LG'dir. LG'nin deneyimleridir. Evet, bu konuda mütevazi olmayacağız. Gurur duyuyoruz LG4'te. Kullanıcılarımız da gurur duyacaklar. Ama çok iddialı, hani en iyinin de en iyisi dediğimiz bir ürünü nihayetinde LG G4'te yarattık.
Şimdi G4'te biz zaten incelemede bayağı detaylı şekilde teknik analizini yapacağız ama belli başlı dikkat çeken noktalar var. Bunlardan çok kısaca bahsedelim istiyorum. Birincisi tasarım. Önden bakıldığı zaman ekranın gövdeye oranı hala en iddialı telefonlardan bir tanesinin G4 olduğunu görüyoruz. Yaklaşık %76'lık bir ekran gövde oranının olduğunu var.
Bravo.
Daha da önemlisi, ön taraf hala güzel ve kavisi bir telefon artık. Kavis derken arkadaşlar şunu söyleyelim. LG burada G Flex'teki gibi bir kavis vurgusu yapmıyor. Yani esnek bir telefondan ziyade özellikle düşme esnasında ekran yüzüstü düştüğü zaman telefon ekran zarar görmesin diye verilmiş bir kavis bu.
Doğru.
Ve son dönemde en çok eleştirilen konu abi, telefonun pilini çıkartılamaması ve SD kart takılamaması gibi unsurlar var. Siz bunu hala destek veriyorsunuz. Ben temel çizgileri çizdim ama tasarım konusunda LG daha çok hangi noktaların üzerinde duruyor?
İnsan doğasına en yakın tasarım yapmak konusunda bir önceliğimiz var. Neden? Hayatı güzelleştiren yenilikler diyoruz. LG G4 kullanıcıları telefonu eline aldıkları zaman bırakmak istemeyecekleri bir zarif bir tasarımla karşılaşacaklar. Sen az önce bahsettin, hızlıca geçeceğiz. %20 daha fazla dayanıklıdır. Hem yüzüstü düşmelere karşı hem de dikine düşmelere karşı geliştirilmiştir. Ama sadece bu değildir verdiği avantaj. Bahsettiğin o pilinin çıkarılabilir olması aslında tasarımda bir incelik esastır ama bugün bütün markaların tasarımlarına baktığında arka kapak ince gözükmesi için 2500-2540 mAh pil kullanılırken inceltir. Aynı zamanda arka taraf çıkarılamaz kapak olduğu için daha da ürünü ince gösterir. Ama biz o kadar iddialıyız ki LG G4'te arka kapağı hem çıkartıyoruz hem taktığınız zaman aynı incelikte o estetiği alıyorsunuz. Ama aynı G2, G3'teki pil performansıyla kullanıcılarımız 3000 mAh'lik bir performansı deneyimleyecekler, yaşayacaklar. Tabii arka kapağın çıkarılır olmasının ne faydası var? Çok iddialı olarak söylüyorum. LG G4 ile şu anda mevcutta en üst seviyedeki SD kart hangisi ise bunu kullanabilirler. 256'm var şu anda, 256. Üstün sonrasında ne varacak onu bilmiyoruz ama şu anda en üst seviyeyi kullanabilirler. Bu ne demek? 32 GB olarak gelecek, 3 GB RAM olacak. Snapdragon 808 var. Ona değineceğiz. Ürünün hem estetiğinden bir taviz yok hem de bütün o donanımsal konularda da en üst seviyede bir geliştirmesi var LG G4'te.
Şimdi G4'te farklı kapak seçenekleri var. Plastik de var ama deri de var. Deriden kastımız orijinal deri.
Doğru.
Bunun altını çizmek gerekiyor çünkü hani piyasada deri görünümlü arka kapaklar da var. Bunu biliyoruz. Bu standart olarak mı gelecek yoksa bir aksesuar olarak mı satılacak?
Hayır,
yeni nihayetinde kutu içerisinden direkt insanlar fiyat farkı olmadan deri kapaklı alabilecekler mi yoksa fiyatlar değişkenlik gösterecek mi?
Soruların alt yazılarını çok iyi okumak lazım cevaplandırırken. Doğru, bunun bir farklılığı olur mu? 6 stratejik ülkeden birisiyiz, bunu birlikte göreceğiz. Çok olmasını arzu etmeyiz doğrusunu istersen ama bir oradan bir direction alalım. 3 ana rengimiz var. Plastik görünümlü, o seramik görünümlü konturlu da. Seramik beyaz, gold ve titanyum siyah. Deride de bizim taba rengi dediğimiz rengi kullanacağız. Ayrıca bir de siyah derimiz var. Bu ikisi toplam 5 renk ana renk gelecek. Hemen arkasından bir kırmızı getiriyoruz. Kırmızının sonrasında o gördüğün açık maviydi, griydi. Bunların da devamını getirmek istiyoruz. Ama yaz dönemidir. Belki bu biraz arkar, Ağustos'a doğru kayabilir.
O zaman ekrana geçelim. Şimdi kuantum IPS adı verilen bir ekran var. Zaten nano kristal ve kuantum terimlerini biz telefon önce LG'nin televizyon bölümünden aşinayız. Orada bravo, görmüştük. Bravo. Şimdi aslında bakılırsa geleneksel LCD ekranlarda LED arka aydınlatma için fosforlu mavi LED'den gelen beyaz ışık filtreden getirilerek, yakılarak daha sonra kırmızı, yeşil ve mavinin üzerinden tekrar görüntünün oluşması için distile ediliyor. Yani bir nevi aslında süzdürülüyor diyebiliriz. Şimdi burada bir takım ışık kayıpları oluşuyordu. Bir arka aydınlatmanın parlaklık seviyesinde zaman zaman kayıplar yaşanabiliyordu. Aynı zamanda sizin G3'te özellikle kontrast konusunda bazı eleştiriler vardı. Renklerin tam olarak gerçek dünya koşullarını yansıtamadığı konusunda evet ekran çözünürlüğü çok yüksekti, keskinliği çok iyiydi ama kontrasttan taviz verildiği öngörülüyordu. Fakat şimdi G4'e bakıldığı zaman kontrast ciddi şekilde arttırılmış, parlaklık ciddi şekilde arttırılmış, genel renk gamutunun yüzüne yakını, çok yakını sağlanabiliyor ve üstelik bunlar daha verimli bir şekilde, pile daha zevk edecek şekilde sağlandığını en azından kağıt üzerinde görüyoruz. Hı hı. Ekranla ilgili olarak sen neler söyleyebilirsin? Pil konusuna etkisi, genel renk deneyimi, genel görsel etki anlamında kullanıcılar neler sunacak?
Bir kere tartışmasız ekran konusunda liderlik ettiğimiz bir teknoloji yönetiyoruz. Geçen sene 2K teknolojiyi kullandık, şimdi onu bıraktık. Şu anda IPS Quantum dediğimiz bir teknoloji var. Çok temiz özetledin ama ben bir örnekle açıklamam gerekirse kullanıcılarımız telefonu gün ışığında ana ekranı açtıklarındaki renk parlaklığı, güneşin verdiği yansımayı en minimum oranda tutan çıplak gözle de ekranı rahatlıkla görebilecekleri bir ekran deneyimini yaşayacaklar. Ama bu yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Aslında kullanıcılarımız albümlerini ya da çektikleri fotoğrafları görüntülemek için ekranları kullanıyorlar. O ne, hangi netlikte neleri çekmişler? IPS Quantum bu konuda benzersiz bir kullanıcı deneyimi yakalayacak, sağlayacak kullanıcılarımıza. Ancak az önce bahsettiğin o pil performansıydı. Acaba G3'te de aynı yerden soru gelmişti sende. Eğer pil performansımız bütün bu teknolojilerin gerisinde kalsaydı bize net ifade edilen biz bu LG G4'ün tasarımını yapmazdık. Kullandığımız Snapdragon 808 sayesindeki mutlaka gireceğiz. Yarattığı bir avantaj var. Bizim 3000 mAh'lik performansımız devam ediyor bunda. Dolayısıyla kullanıcılarımız bütün bu yenilikleri güçlü bir pil performansıyla da yaşayacaklar, deneyimleyecekler.
O zaman buradan pas alıp Snapdragon 808'e geçelim istersen. Şimdi rakiplerinize bakıldığı zaman bazıları kendi geliştirdiği çipleri kullanıyor. Bazıları ise Qualcomm'la, büyük oranda Qualcomm kullanıyorlar. Qualcomm'un şu anki ürün gamında da en yüksek performanslı işlemcinin performans olarak kağıt üzerinde 810 olduğunu görüyoruz. Ancak 8 çekirdekli olan bu işlemcinin belli başlı bazı sorunlarının olduğu artık aşikar. Yüksek performanslı uzun süre yük altında çalıştığı zaman thermotronic dediğimiz aşırı ısınmaya bağlı olarak cihaz zarar görmesin diye frekansı kesip soğuma moduna giriyor. Bu da ister istemez performansı etki ediyor. Şimdi sizin GeForce 2'de rakiplerinizdeki gibi bu işlemci var.
Vardı.
Şimdi bunda 808 var. Dünyada ilk defa bu çip LG tarafından G4'te kullanıldı. Bravo. Hatta dünkü ben konuşmaları takip ettim. Qualcomm diyor ki biz LG ile çok yakın çalıştık. Custom silikon diyebileceğimiz LG'ye özelleştirilmiş bir çözüm çıkardık diyor ortaya. Ama rakiplere bakıyorsun 8 çekirdek, sizde 6 çekirdek var. Sokakta teknolojiyi çok fazla bilmeyen bir insan markete gittiği zaman bu bir olumsuzluk yaratabilir en azından pazarlama argümanı olarak. Siz bunların üstesinden gelebilmek için 808'i nasıl anlatıyorsunuz? Hem performans hem de pil verimliliğine olan katkısı göz önünde alındığında.
Erdi, şimdi 808, 810 müşterilerimiz, kullanıcılarımız şöyle düşünebilirler.
İki çözüm de var.
810'dan sonra 808 hangisi daha sonraki? Bir kere adını koyalım, 808, 810'dan daha sonraki bir teknoloji. Bahsettiğim gibi Qualcomm bizim stratejik partnerimiz. 808 adaptasyonuyla burada neler sağlıyoruz? Bir kere pil performansında bize %11 oranında bir tasarruf sağlıyor. Daha uzun bir pil ömrü sağlıyor diğer teknolojilere göre. Bir diğer taraftan akıllı telefon dünyasında kullandığımız bu yüksek kalitedeki ekran sebebiyle bir ısınma problemi yaşıyoruz. Elimizde kullandığımız sadece kameralara baksak bile dakikalarca albümde dolaşıyoruz. İnternette dakikalarca kalıyoruz. İster istemez video izlerken ısınıyor telefon. 808 de ısınma konusunda diğerlerine göre oransal olarak daha az bir ısınma performansı var. Yani daha geç ısınma, daha kısa sürede soğuma
yani
gibi.
Yani aslında sahip olduğu 6 çekirdek maksimum performansı daha uzun süre sağlayabildiği için aslında 2 çekirdeğin yaratabileceği eksiklik kısmen kompanse ediliyor diyebilir aslında.
Bravo.
Şimdi burada başka sorularım da var ama ekranla ilgili bir şey aklıma geldi. Onu da söyleyeyim.
Tamam.
İlk defa LG G2'de gördüğümüz, daha sonra G3'de göremediğimiz grafik RAM teknolojisi var. Bu teknoloji sayesinde ekran tazeleme hızı optimize edilerek ekran tarafından ekstra bir verimlilik sağlandığını da biliyoruz.
Biliyoruz. 808 Snapdragon'un faydasının bir başka faydası, bizim kullandığımız bu OIS 2 teknolojisi ki biz G'de OIS 1 kullanmıştık, G3'te OIS Plus vardı ama bununla optik görüntü sabitleyici teknolojide ikinci versiyonu kullanıyoruz, 2.0'ı kullanıyoruz. Bu ne demek? Çok kısa zamandaki telefon kullanıcılarının, akıllı telefon kullanıcılarının memnun olmak istedikleri en önemli konu an zamandaki fotoğraf çekme deneyimi. Anı yakalamak konusunda herkesin bir önceliği var. İşte 808 işlemci sayesinde anı yakalama konusunda çok hızlı bir performans var. Telefon kapalıyken sadece arka yüzeydeki alt tuşa iki sefer bastığınızda 0.6 saniyede telefon açılır, anı çeker ve kapanır. Bu bir saniyenin altındaki bir sürede çok önemli bir geliştirmedir. Buradaki tabii işlemcinin hızı farkı da burada ortaya çıkar.
Detayları aslında incelemeyi de bırakmak istiyorum. Dolayısıyla son birkaç soruyla istersen yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Bunlardan ilki kamera tarafı. Kamera tarafı LG'nin hani 3 tane temel başlık seçsek herhalde birinci ya da ikinci sıraya koyacağı unsur olur. Kamera tarafında şöyle bir gerçek var. G2'de G3'de toplam paket olarak güzel telefonlardı ama kamera konusunda en iyi kamera sahip değillerdi rekabet açısından. Şimdi görüyorum ki LG kendini eleştirile kritize etmiş ve hani hakikaten piyasayı da dinleyerek kamera konusunda ilk defa belki de telefon tarihinde, kendi telefon tarihinde ciddi bir yatırım yapmış. Şimdi kamera tarafında hem çözünürlük olarak bir artış var hem kullanılan lenslerde artık f1.8 diyafram değerine sahip lens olduğunu görmekteyiz. Arka tarafta artık iki yerine üç yönlü bir optik görüntü sabitleme var ki rakipler genelde iki yönlü kullanıyorlar. Yani X, Y ve artık Z ekseninde hareket edebiliyor optik görüntü sabitlemeler.
Ayrıca renk spektrum algılayıcısı diyoruz ki birazdan değineceğiz ona. İstersen hazır konu açılmışken değinelim. LG G4 ile dünyada ilk defa bir akıllı telefon kullanıcısı renk spektrum algılayıcısını deneyimleyecek. Bu ne demek? Bizim o an zamanda çekmek istediğimiz fotoğraflar var ya, orada çektiğimizde fotoğraf aynı zamanda fotoğrafı çekiyoruz ama anı çekerken renk kalitesinde çözülmeler yaşanabiliyordu. Çok güzel özetledin Erdi. Biz LG G4'te de yine sizden öğreniyoruz diyoruz. O sizlerden gelen eleştiriler, o kamera konusundaki eleştiriler işte geldi 1.8'i bize geliştirmemize vesile oldu. Snapdragon 808'in de burada çok önemli bir performans desteği vardır. LG G4 ile resim fotoğraf çektiğinizde düşük aydınlıkta dahi ya da düşük ışıkta dahi kullanıcıların gözüyle gördüğü renk kalitesine, en yakın renk kalitesine işlemci karar verir. Biz bu renk spektrum algıcısıyla adlandırdığımız bu teknoloji benzersiz bir deneyim olacak.
Bu arada renk spektrum aynı zamanda kızılötesi ışıklardan da istifade ediyor. Bravo. Kızılötesi kısmını ben isim vermekle en azından kendi pozisyonum itibariyle çok fazla sıkıntı görmüyorum. Galaxy S6'da da yine kızılötesi ışık yardımıyla bir beyaz dengesi ayarlama otomatik olarak düzenleme yeteneği var ama LG'nin çözümünde aynı zamanda RGB renk paleti üzerinden ortamdaki ışık ayarlama konusunda ekstra bir yardımcı argüman daha kullanılıyor. Bunu söyleyebiliriz. Son olarak yazılım kısmına gelmek istiyorum. Şimdi G4 benim gördüğüm ilk kutudan Android 5.1 ile gelecek olan telefon. En güncel Android sürümünü kullanıyor. Üzerinde de LG'nin 4. nesil kullanıcı arayüzü var, grafik arayüzü var. G2'den G3'e geçerken zaten o kullanıcı arayüzü bayağı hafifletilmiş, bayağı sadeleştirilmişti. Şimdi onun üzerine bir takım yeni özellikler eklenmiş. Özellikle akıllı pozisyonunuza bağlı telefonun özelliklerini açma kapama yeteneği bence önemli. Evdeyken müziğin sesini otomatik olarak açabiliyor ya da işe gittiğiniz zaman bir takım ekstra eğlence özelliklerini otomatik olarak kapatabilen bir yere gelmiş durumda. Yazılım ve kullanıcı arayüzüyle ilgili neler söyleyebilirsin?
En başımıza dedik ya, bizim taahhüdümüz kullanıcılarımızın hayatını güzelleştiren yenilikler. Mümkün olabildiği kadar hayatı onlar için kolaylaştırmak istiyoruz. Örnek veriyorum, resim çektiniz. Normalde resim çektiğimiz zaman ne yapıyoruz? Galeriye gidiyoruz ve çektiğimiz resme bakıyoruz. Ya da çektiğimiz resmin köşesindeki ikona basıp resmi görmek istiyoruz. LG G4 ile böyle bir zahmeti ortadan kaldırıyoruz. Fotoğraf çektiniz, sadece eğdiniz telefonu, çektiğiniz son resim geldi. Bu kadar hayatı kolaylaştıracağız. Hiç oradaki o mikro saniyeleri topladığınızda önemli bir zaman tasarrufudur. Bir başka kullanıcı arayüzü yeniliği, telefonunuz kapalıyken mesaj mı geldi? İşte örnek veriyorum, internette başka bir mesaj mı aldık? Hücresel mesaj mı var? Örnek veriyorum. Sadece yapmamız gereken, bütün şu ana kadar akıllı telefonlarda ne yapıyoruz? Ekranı mecburen aydınlatmak zorunda kalıyoruz. Bir bakalım ne var diye yukarıda. LG G4'te böyle bir dünyamız yok. Sadece yapmamız gereken, yukarıdan hafif bir parmak hareketiyle ekranın üstünü açabilmeniz. Hafifçe açıyorsunuz, yaklaşık işte 2 santim kadar. Bütün mesajlar vesaire hepsini orada görüyorsunuz. Bunun merkezinde hayatı kolaylaştırmak var. Çok fazla özellik var. 15 Mayıs'tan sonra deneyimleme alanlarında yaşayacağız bunu.
Bu arada son olarak da ben şunu ekleyeyim. Telefonda 32 GB depolama kapasitesi var. Şu anda tek seçenek gibi görünüyor bu.
Tek seçenek 3 GB RAM var.
Ve aynı zamanda bakıldığı zaman 100 GB'lık bir Google Drive hediyesi de telefon alacaklara gelecek.
10 GB'a ilave olarak 2 sene kullanıma açık 100 GB Google Drive hediye depolama alanı hediye ediyoruz. Böylece 10 binlerce resmi Google Network'ünde muhafaza edebileceksiniz.
Kapasiteye şundan dolayı değinmek istedim. Çünkü LG G4'ün kamerası aynı zamanda RAW formatında kayıt da yapabiliyor. Dolayısıyla bir fotoğraf uzmanıysanız Adobe Lightroom ya da benzeri bir fotoğraf düzenleme uygulamasıyla fotoğraftaki her ışık nesnesini ya da görebileceğiniz pek çok detayı da özelleştirerek daha profesyonel görüntüler elde edebilirsiniz. Kamera ile ilgili bir notum daha var. LG G4'ü kablo üzerinden bilgisayara bağlarsanız çektiğiniz fotoğrafı direkt bilgisayarda kaydedebiliyorsunuz. Evet. Bu da yine anı yakalayıp bilgisayarda çok hızlı bir şekilde düzenlemek isteyenler açısından önemli bir detay. Son olarak teknik servis ve satış sonrası hizmetlere girmek istiyorum. Çünkü
oraya
orası çok önemli.
Peki bir güzel özellik var. Sen atlamazsın ama şuna izin ver değinmeme. LG G4 ile kullanıcılar Quad Beat 3 versiyonunu deneyimleyecekler. Kulaklık konusunda müzik ya da bir başka enstrümanları dinlerken aldıkları sesin kalitesine gerçekten inanamayacaklar. Çok başka bir teknolojiyi burada kullanıyoruz. Ondan dolayı da mutluyuz.
Tekrar o zaman son sorumu yenileyim. Teknik servis ve satış sonrası hizmet önemli. Çünkü evet, yeni çıkan telefonlar çılgınlarca satılıyor, insanlar alıyorlar ama telefonun çok satılması aynı zamanda teknik servise gelebilecek yükü de arttırıyor bir yerden sonra. Çünkü bazı kullanıcılar format atmayı bilmiyor. Telefonda bir ufak sıkıntı olduğu zaman bile teknik servise gidebiliyorlar. Dolayısıyla sokaktaki vatandaş, abim, babam, amcam istiyor ki gittiğim zaman telefonu vereyim, çok fazla beklemeden hemen sorunum çözülsün ve geri alayım. Siz LG olarak bu noktada kullanıcılara neler vaat ediyorsunuz?
Hemen. Mükemmel bir soru. Sana ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli kullanıcılarımıza şunu söyleyelim. LG olarak şu andaki servis sayımız 38 Türkiye'de. Yıl sonuna kadar biz bunu 50'nin üzerine taşıyoruz. Kesin planlanları yapılmış. Ancak servise gitmekten ziyade aynı zamanda akıllı telefon kullanıcısının yaşadığı zorlukları o anda çözmesi için bir imkanı var. Telefonun içine adapte edilmiş, telefon aldığınızda açık halde çıkacak olan bir uzaktan erişim aplikasyonu var. Uzaktan erişim aplikasyonuyla aynı zamanda telefonda bir arıza ya da bir zorluk yaşadığınızda telefonunuzun tıpkı bankaların anlık şifrelemeleri gibi sadece uzaktan erişim butonuna basarak aktif hale getirip bizim çağrı merkezimize bağlanıp çağrı merkezimize görevli bay ya da bayan arkadaşımın telefonun içine özelliğinize girmeden, onları göremiyorlar, müdahale edip gerekli işlemleri yapmasına imkan veriyoruz. Bir konuda bir kere müşterimizin mümkün olabildiği kadar hayatını kolaylaştıralım istiyoruz. Ama bunun yanında 3 merkezde Ankara, İzmir ve İstanbul'da Türkiye'de ilk defa ve hala sadece LG olarak bizim şu anda devam ettirdiğimiz yüz yüze teknik servis kurulumuz var. Bugün bu seviyedeki bir telefonu kullanan bir kullanıcımız telefonu bırakmak isteyebilir. Kaldı ki ikinci bir telefonu da yoktur. İkinci bir telefonu varsa da bu donanımda da olmayabilir. Orada bir memnuniyetsizlik olur. Biz buyursunlar gelsinler Ankara, İstanbul'da şimdilik. Birebir de telefonun hangi uygulamalar yapıldığını, telefonun kutusunun nasıl açıldığını, birebir de ki orada bizim teknik servislik arkadaşla çayını kahvesini içerek birebir müdahale etsinler. Eğer olur da iş orada 30 dakikadan fazla uzayacaksa içerideki salonda İster tabletten, ister bilgisayarlardan istediği bir hobisine ya da zaman geçirebilir. Sinema salonunda sinema izleyebilir İstanbul Mecidiyeköy'de. Eğer onu da bekleyemeyecek durumdaysa kendisine geçici bir telefon vererek o gün içerisinde günü çözülür.
O zaman videoyu da ekonomi muhabirlerinin en çok sorduğu soruyla kapatayım. Hedefiniz ne? Hani bu üst segmentte pazar lideri olma gibi bir arzunuz ya da iddianız var mı?
Erdi G2, G3, şimdi G4. Üst üste her sene üstüne yeni ilaveler, yeni yenilikler var ve bütünleşik tasarım konusunda üst üste 4 senedir ödül arsız olan ürünler çıkartıyoruz. Hedef tabii ki büyük. Neden bir numara olmak konusunda mütevazi olalım kullanıcılarımızın desteğiyle.
Aklıma geldi ki bunu da sorup artık videoyu kapatayım. G-Note diye bir model görecek miyiz yılın ikinci yarısında da yıl sonlarına doğru?
Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum.
Bence biliyorsun ama herhalde cevap verme konusunda. Muhtemelen arkadaşlar belki bir üst segmentte kalemli bir G4 tasarımını devam ettiren, belki daha güçlü donanımla gelen bir cihazda çok konuşuluyor. O yüzden sormak istedim.
Sen soruyorsan bir bildiğin vardır ama.
Bekleyip göreceğiz o zaman.
Bekleyip göreceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum.
Şimdiden hayırlı olsun. Zaten bir sonraki toplantımızda G4'ün piyasadaki etkisi ne oldu, kullanıcılar nasıl reaksiyon gösterdi ve pazarın diğer değişen dinamikler hakkında da konuşuruz.
Çok teşekkür ederim Erdi.
Evet arkadaşlar, bu videomuzda LG Mobile'ın Türkiye Satış Müdürü Ufuk Gürsoy'la yapılan, bugün gerçekleştirilen G4 lansmanı ve G4'ün akıbetini, özelliklerini ve neler getirdiğini konuşmuş olduk. Detaylı incelemelerle, karşılaştırmalarla zaten bu ekranlarda G4'ü sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.